Ayrım 7.
Serge Male'nin bu tezleri, batılı sosyalist çevrelerde büyük ilgi uyandırmış tezler. Hele toplumsal olaylarla doğrulanmış olmaları çok önemli sayılıyor. Bizde bile en ileri sendikaların en gerilerine oranla, işçiye kendilerini beğendirebilmek için toplu sözleşmelerde daha çok zam sağladıklarını öne sürdükleri düşünülürse, boşuna laf etmemiş herhalde adam. Tüketim sendikacılığı işçi sınıfının köşelerini törpülüyor, atılımcılığını azaltıyor, tarihsel misyonundan kaymasına, giderek kapitalist sistemin bir parçası haline gelmesine yol açıyor. Üstelik bu yozlaşma olurken o sendikalar ağızlarından devrimci sloganları düşürmüyorlar. Yoksullaşma gerçekleşmese. Lucian Goldman'ı tanır mısınız? Toplumculuk sorunları üzerinde düşünen bir yazar ama düşünür gibi yapıp da temcit pilavına dönmüş şeyleri tekrarlamıyor. Sahiden düşünüyor. İleri sürülmüş savların tekrarlana tekrarlana cılkı çıkmış formüllerin gerçeklerle çakışıp çakışmadığını bir kurcalayışı var ki ömür. Kendisi de diyor ya, Lucasa okulundan, sapladığı şeyler de ona göre. Söz gelişi Oscar Lange'yi ele alışı, eleştirisi bir ibret. Stalin'le yaklaştığı konuları, ekonomik yasaların değiştirilebilirliği, değiştirilemezliği konusuyla toplumculuk uygulamalarında bireysel özgürlüklerin varlığı yokluğu arasındaki bağı saptaması son derece ilginç. Hasılı yaman adam. Ama ben o tarafına değil de Marx'ın yoksulluk kuramı üzerinde dediklerine takılacağım. Bilirsiniz, en tartışılan kuramıdır bu. Daha yüzyılın başlarında ünlü Fransız sosyalist düşünürü ve lideri Jean Jaurès, işlerin pekala Karl Marx'ın yazdığı gibi gelişmeyebileceğini, kapitalizmin ileri aşamalarında işçi sınıfının kesin bir yoksulluğa düşmesi olasılığının yanlış çıkabileceğini söylüyordu. Sonra kapitalist toplumların biraz da işçi hareketlerinin ve Rusya'da olup bitenlerin korkusuyla işçi sınıfının kapitalist topluma yamamaya çalıştığı, derece derece bunda başarı kazandıkları da görüldü. Sömürgeci, batılı toplumlarda işçi sınıfı da sömürüden payını alıyordu elbet. Giderek bu, endüstri proletaryasının yoksullaşması yerine, kendine göre belirli bir yaşama düzeyine ulaşması sonucunu verdi, verince de işçilerin zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri de oldu. Frankfurt filozoflarının bu konu üzerinde durduklarını söylemiştim değil mi? Marcus özellikle incelemiş, irdelemiş, işi işçilerden umudunu kesmeye kadar vardırmış. Başkaları da var bu kötümserliği paylaşan. İşçi sınıfının devrimciliği için yeni bir işçi sınıfının elektronik devrimiyle belirecek olanın bilinçlenmesi gerektiğini belirleyen Serge Male, André Gorz gibileri bunun işçi sınıfının içindeki tabakalaşmayla ilgili olduğunu belirte dursunlar. Radovan Richta bütünüyle işçi sınıfı kapsamının değişip anlamının başkalaşacağını söylüyor. Goldman derseniz ona göre yoksullaştırma kuramının doğru çıkmadığı bir gerçektir ama bu yöntemin doğruluğuna gölge düşürmez. Nihayet bir öngörme yanılgısıdır. Ne var ki aynı yanılgıya bir daha düşülmemeli, çağdaş toplumlarda uygulama önerileri bu toplumların gerçeklerine, gerçek koşullarına göre yapılmalıdır. Biraz dönüp dolaştı ama laf elbet bizim durumumuza gelecek. Hepimiz yurdumuzla ilgili tasarılarımızda ikide bir Türk işçi sınıfından, toplumcu görevinden, tarihsel işlevinden söz eder dururuz. Aslında ne durumdadır Türk işçi sınıfı hiç düşündünüz mü? Bilinçli, çok küçük bir azınlık ayrı tutulursa, Amerikan tipi kendine yöntem tüketimci bir toplu sözleşme sendikacılığı yüzünden, sayesinde toplumun daha aşağı katlarına oranla, Handi ise avantajlı durumdadır. Daha da ilginci, psikolojik havaları, düzeni değiştirmekten çok düzenden yararlanmak, kendilerine düzen içinde bir yer edinmek doğrultusundadır. Evet, başka ülkelerin işçi sınıflarıyla karşılaştırarak Türk proletaryasının en kötü durumda olduğunu kanıtlamak olasıdır her zaman. Yalnız bu proletaryayı itici güç haline getirecek olanın günümüzde dış değil, iç dinamik olduğunu hiç akıldan çıkarmayacağız. O yönden baktınız mı da topraksız köylüye, hatta vasıfsız memuru oranla işçilerin daha iyi durumu pek açıktır. Bir şey daha var. Almanya'daki işçiler arasında yapılan bir soruşturmaya bakılırsa, Türk işçilerinin çoğu ülkelerine döner dönmez işçiliğe devam etmeyi değil, sınıflarını değiştirip iş sahibi olmayı düşünüyorlar. Ne demek oluyor bu? Aslında sosyalizmle işçi sınıfının özlemlerini birleştirmek demek olan bilinçlenme düzeyinden bizim işçilerin büyük bir çoğunluğunun hayli uzakta olduğu demek mi? Bunun düşünce olmaktan gerçek olmaya dönüştüğünü yanınızda, yörenizde görmüşsünüz. Adam Almanya'da tornacı, Türkiye'de apartman sahibi. Ya da orada maden işçisi, Türkiye'de işçi çalıştıran bir iş yerinin sahibi. Bunlar elbette burjuvazinin yükselme döneminde görülen ilginç olgular. Ayrıca yurt içindeki işçiler yönünden de batıda görülen durumun belirmeye başladığı sanayici işverenlerin toplu sözleşmeler aleyhindeki yakınmalarından anlaşılıyor. Üstüne üstlük son seçimlerdeki merkeze oy yığılmasının üreticiler kadar işçileri de kapsamı içinde tuttuğu besbelli. Peki o zaman laf nereye bağlanacak? Şuraya mı? Türkiye, gelişmekte olan ülkelerde gelişmenin kaymağını kendi yiyip bedelini işçi ve köylüye ödeten burjuvazi sultanlarından kısmen kurtulmuştur. Bu işçi sınıfının da ılımlı ve yumuşak bir davranış içine girmiş olmasından hissediliyor. Türkiye'de toplumcu olsun olmasın işçi sınıfına dayanmak isteyen siyasal hareketler soyut ve devrimci bir işçi sınıfı hayalinden değil, gerçeklerle doğrulanmış sağlam saptamalardan yola çıkmalıdırlar. Üstelik bizimkiler de daha yoksullaşmayacaklar, düzene yerleşeceklerdir. Faşizm gelmedikçe tabii. Almanya, Almanya. Onları seviyor musunuz? Adları işçidir ama doğrusu ben pek ısınamıyorum. Savaş yıllarında karikatür dergilerinin baş sermayesi olan Hacı Ağa tiplerini andırıyorlar. Pahalı fakat yalnız seçilmiş giysiler içinde yarı Anadolu, yarı İstanbul, yarı Münih kokan bir takım bol bıyıklı adamlar. Altlarında son model Avrupa arabaları, boyunlarında son model fotoğraf makineleri, ellerinde son model ses kayıt aygıtları ya da transistörlü radyolar. Tatil aylarında büyük şehirlerimizde beliriyor, Anadolu yollarında inanılmaz trafik kazalarına neden olup bir hayli de kurban veriyorlar. Almanya'daki işçilerden söz ediyorum canım. Televizyon röportajlarında dinlemişsinizdir. Hayat amaçları da işçilerimizin hayat amaçlarına benzemiyor pek. Ben 10 yıldır Almanya'dayım. Ankara'da 5 katlı bir apartman aldım. Şimdi bir de un fabrikası kuracağız. Ya da teyze oğlumuz da burada. El ele verdik. Önce bir apartman alacağız. Arkasından bir somya fabrikası kurmak istiyoruz. Ya da ben filan çimento fabrikası şirketine hissedar oldum. Vesaire vesaire. Sosyalist gözüyle baktınız mı bu işçilerin amacının sınıfını güçlü kılmak değil de sınıf değiştirmek olduğunu hemen görürsünüz. Almanya'daki işçilerimizin büyük bir çoğunluğu oraya işçi sınıfının bilincini elde etmeye değil, Almanya'yı atlama tahtası gibi kullanıp bir üst sınıfa yükselmeye gitmişlerdir. 2 2 daha 4. Hadi rakamları konuşturalım. Önce şu gerçek dikkati çekiyor. Yabancı ülkelere çalışmaya gidenlerin ancak %41'i Türkiye'deyken bir işverenin yanında ücretli işçi olarak çalışmaktaymış. Buna karşılık %46'sı kendi hesabına çalışan insanlarmış. Daha da güzeli işlerinden %3,5'a yakınının da işveren olması. İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre dışarıya giden işçilerimizden yurda döndükten sonra işçi statüsünde kalmayı düşünenlerin oranı kaç bilir misiniz? Yüzde ancak 4. Buna karşılık %75'i yurda döndükten sonra bir iş yeri açarak çalışmayı yeğliyorlar. Ne kadar açık değil mi? Bir kere gidenlerin yarıya yakını zaten işçi sayılamaz. Bunun yanı sıra orada da işçi bilincine girmiyor. Topunun dönüş amacı ya bağımsız iş sahibi olmak ya da işveren durumuna geçmek. Bu da yukarıda belirttiğim gibi sınıf değiştirmek, işçi ise işveren, işverense daha büyük işveren olmak amaçlarının başka türlü söylenişi. Peki neden böyle oluyor? Tarihten biliyoruz, toplumsal gelişmede yükselen sınıf niteliğini taşıyan sınıflar, toplumun öteki katlarına kendi değerler sistemini benimsetirler. Söz gelişi bir ülkede yükselen sınıf işçi sınıfı ise, toplumun tümüne emek değerleri, burjuvazi ise para değerleri egemen olur. Kapitalizmin dinamik dönemlerinde toplumda herkes zengin olmayı kurar. Niteliksizken milyoner olanların öyküleri efsane halinde anlatılır. İşin garibi toplumsal gelişme kapitalist bir gelişme dinamiği içerisindeyken bu çeşit olaylar olmaz da değildir. Türkiye'de yükselen sınıf dinamik güç burjuvazidir. Bu açıkça görülüyor. Böyle olunca değer ölçülerinin onun ölçüleri olmasını olağan karşılamak gerekir. Elbette toplumun temel ölçütü para ve zenginlik oluyor. Çalışanlar da bu amaca yöneliyor. İşçi sınıfının saflarında şu ya da bu biçimde yer almış olanların çoğu henüz bir takım kombinasyonlarla patron olabilecekleri kanısındadırlar. Bu kanıları burjuvazi duraklama dönemine girinceye değin pek yanlış da sayılmaz. İster istemez 5 yıl 10 yıl Almanya'da yaşayan, orada işçi hareketinin nelere heveslendiğini gören Türk işçisi bundan kesinlikle etkilenmiyor da önce kapalı ekonomi sisteminden kalma bir üst yapısal davranışla düz mülk sahibi olmaya, ev, tarla, apartman, otomobil, giderek iş kurmaya ve kapitalistleşmeye özeniyor. Bu özen hepimizi rahatsız eden kılık kıyafetlerinden, gösterişli bir lükse yanlış düşkünlüklerinden, kısacası her şeylerinden belli olmuyor mu? İlginç bir örnek. Önce mutlaka şu mektubu okumalısınız. Yazanın adı da adresi de dürüst belirtilmiştir. Fakat ben saklı tutacağım. Mektubu okuyup sahibinin iştenliğini görünce siz de bana hak vereceksiniz. Evet, gelelim mektuba. Değerli Atilla Yılan abim. Bugün gazetede yoksullaşma gerçekleşmezse başlığıyla yazmış olduğunuz yazıyı da ötekiler gibi bir güzel dikkatle okudum. Ben orta terk bir adamım. Pek öyle kolay anlayamıyorum yazılarınızı. Biraz Almanya'da, Hollanda'da sürttük. Oradaki adamları gördük. Az buçuk lisan öğrendik. Bir de meslek sahibi olduk. Şimdi görenler beyefendi diyorlar. Yaşım 38, işim elektrik bobinaj ustalığı. Evliyim, iki çocuğum, bir Opel arabam var. Sorarsan işçiyim. Bir fabrikada çalışıyorum. Elime geçen fazla mesaiyle filan beraber ayda 5000 lira kadar oluyor. İyi yaşayabiliyorum yani. Sizin dediğiniz gibi düzenin değişmesinden yana değilim. Peki sosyalist sayılmak için şimdi illa gecekonduda yaşayan, zor geçinen, toplum içinde aşağılanan bir insan mı olmak lazım? Kayınpeder diyor ki al şu parayı, aç kendine bir dükkan, kendi kendinin patronu ol. Ama ben böylesini tercih ediyorum. Çünkü izin var, sigorta var, ikramiye var, direnme var, grev var. Hepsinden öncesi firma kâr eder, zarar eder, ben maaşımı alırım. Ama bir gün çok zarar eder de bir hasır çekerse o zaman icabına bakarız. Siz neden işçinin sınıf değiştirmesine karşısınızdır? Ben bir türlü anlamıyorum. Siz de işçi değil misiniz? O gazeteden maaş almıyor musunuz? İstemez misiniz bir gazetenin sahibi olmak, patron olmak? Ama hak tanır bir patron olursanız yanınızda çalışanlar da kendi yetenekleri kadar mutlu olurlar. Bilmem anlatabiliyor muyum Sayın Atilla İlhan abi? Cevabınızı bekler saygılarımı sunarım. Yazımın kusuruna bakmayın. Bundan bir süre önce sanırım Bursa'dan yazan ve kalabalık bir işçi ailesinin oğlu olduğunu söyleyen bir yiğit daha başka yerlerden dolaşarak aşağı yukarı aynı şeyleri söylüyor. İşçilerin de sosyalistlerin de iyi yaşamaya hakları olduğunu ısrarla belirterek sınıf değiştirme işine handi ise bir hak beni de bu hakkı engellemeye kalkışan bir adam gibi görüyordu. Oysa benim ne kimsenin işine gücüne karışmaya niyetim var, ne de şu ya da bu hakkını kullanmasını engellemeye. Söylemek istediğim başka bir şey, o da şu. Sosyalizmin temel ilkelerinden birisi, kapitalizmin işverenleri alabildiğine zengin ederken, işçileri alabildiğine yoksullaştıracağı ilkesidir. Bu durum, işçilerin düzeni değiştirmek özlemlerini pekiştirir diye düşünülmüş, işçilerin birini, ikisini, üçünü değil, topunu mutlu edecek bir düzen olarak sosyalizm önerilmiştir. İşçilerin bütünüyle bu gerçeği anlaması, onların siyasal anlamda bilinçlenmesi sayılır. Zira o andan itibaren işçi, her koyun kendi bacağından asılır felsefesini terk edip, anca beraber kanca beraber felsefesine ulaşmış olur. Zaten sosyalistliğe Türkçe'de toplumculuk denmesi de buradan gelmektedir. Buraya kadarını hepiniz bilirsiniz ya, ülkemizde, ülkemiz gibi burjuvazinin yükselme dönemindeki öteki ülkelerde, kısmen uygulana gelmekte olan Amerikan türü toplu sözleşme sendikacılığı, buna tüketim sendikacılığı da diyoruz. Kısmen de henüz sermayenin katı ve tekelleşmiş bir düzeni gerçekleştirememiş olması, işçilerin bazılarına tek tek durumu iyileştirmek, gitgide işçiden işverene dönmek ya da işleri tıkırında işçi aristokrasisine katılmak olanaklarını sağlar. Sosyalist olmak için elbette gecekonduda oturmak gerekmez, sürünmek şart değildir, hele aşağılanmak hiç. Yalnız bana mektubu yazan o içten olduğu besbelli işçi arkadaşın işçiliği de, sosyalistliği de laftan pek öteye gitmese gerek. Açık açık da söylemiş zaten. Bunu yaparak benim burada titizlikle üzerinde durduğum bir gözlemimi, bir saptamamı doğrulamış. Türkiye'de işçi sınıfı henüz sınıf bilincine tam anlamıyla varmış sayılmaz. Çoğu işçiler ancak burjuvazinin yükselme dönemlerinde kendini kurtarma zihniyeti içindedirler. Bu zihniyet sürdükçe de işçilerden yoğun bir katkı beklemek doğru olmasa gerektir. Batı ülkelerinde egemen burjuvazinin proletaryaya düzenden daha çok pay vermek suretiyle onu evcilleştirdiği de bir gerçektir. Bugün Alman, Fransız, İtalyan ve bunlar gibi ülkelerdeki işçi sınıfları hem örgütlü hem güçlü oldukları halde düzeni temelinden değiştirecek bir devrim yönünden uğraş harcamaktan çok barışçı bir düzen değişikliği fikrine yatmaktadırlar. Bu da kapitalizmin daha ileri konaklarında da proletaryanın kendisinden bekleneni yapmayabileceği düşüncesini doğuruyor. Bu yüzden onun iktidara yetenekli olup olmadığı sorunu bile bugün bazı sosyalist çevrelerde tartışılmaktadır. Şu halde Türk toplumcuları hem ülkelerindeki fiili durumu hem gelişmiş ülkelerdeki gerçekleşmiş durumu göz önünde tutmak, toplumsal değişiklik önerilerini soyut bir işçi sınıfının devrimciliği hayaline yaslanarak değil, içinde yaşadıkları katı gerçeklere göre ileri sürmek zorundadırlar. O katı gerçekse şu yukarıdaki mektubun her satırında adeta bas bas bağırıyor. 3. Siyasal demokrasinin paha biçilmez değeri. Akdeniz Enternasyoneli. Enternasyonel lafı edilince hiç üçten yukarısına çıkmayı akıl edemediğimiz için midir nedir? Açık açık dördüncü enternasyonele bağlı olduğunu söyleyen Pablo'ya rastlayınca ben dehşetli şaşırmışımdır. O tarihte Troçkistlerin de bir enternasyoneli olduğunu bilmezdim. Pablo ise bildiğiniz gibi babası iç savaşta kurşuna dizilmiş bir cumhuriyetçi İspanyoldu. Troçkisti. Zenciler birbirine benzemez diye bir romanım vardır ya, orada Hernandez diye geçer. Sonradan enternasyonelleri saymayı da değerlendirmeyi de daha iyi öğrenmeye çabalamadım değil. Ama şu haberi okuyunca, habere geçmeden biraz bilgi tazeleyelim. Bildiğiniz gibi ikinci enternasyonel sosyalist enternasyonelidir. Şimdi birisi çıkıp der ki, iyi ama arkadaş enternasyonel nedir? Sosyalizmin başlangıç hareketlerinden itibaren sosyalist örgütler kendi aralarında haberleşme, eylemlerinde uyum sağlama için uluslararası yönetim örgütleri kurarlar. Adlarına kısaca enternasyonel denir bunların. Söz gelişi, birinci enternasyonelinin tüzüğünün birinci maddesinde amacı şöyle belirlenmiştir. Örgüt aynı amacı, yani karşılıklı yardımlaşma, işçi sınıfının ilerlemesi ve kurtuluşu güden çeşitli ülkelerdeki işçi kuruluşları arasında merkezi bir haberleşme ve işbirliği noktasını oluşturmak için kurulmuştur. Evet, ikinci enternasyonel bir komünist enternasyoneli sayılan üçüncü ve dördüncü enternasyonellerden farklıdır. Çünkü demokrasi ve parlamenterizme inanan klasik sosyal demokrat partilerle onlara uymuş sosyalist partilerin uluslararası örgütüdür. Uzun yıllar temel direklerini Alman Sosyal Demokrat Partisi ile İngiliz İşçi Partisi ve Fransız Sosyalist Partisi oluşturmuştur bunun. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle Soğuk Savaş sırasında Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin Bad Godesberg programı denilen sosyalizmi iyice yozlaştırıcı programı, İsveç ve öteki İskandinav Sosyal Demokrat Partilerinin kapitalist düzeni Handi ise koruyan program ve uygulamalarıyla Fransız Sosyalist Partisi'nin Amerikancı politikası yüzünden iyice gözden düşmüş, adam akıllı saygınlığını yitirmiştir. Sosyal demokrat deyiminin basbayağı küçümseme anlamına gelmesinde bu gelişmelerin de payı çoktur. İyi ama şu haber, neydi o haber? İkinci enternasyonel içindeki sosyalist partilerde son yıllarda ilginç davranışlar görülüyor. Toplumcular eskiden alışmışlardı, bilirlerdi. Bu türden sosyalist partiler, işçi sınıfıyla mevcut düzenin çıkarları arasında bir yeğleme yapılmak gerekti mi? Hemen hemen daima mevcut düzeni korumayı seçerlerdi. Böylelikle de adına davrandıklarını iddia ettikleri işçilerle ters düşerlerdi. Yanılmıyorsam, bu çeşit partiler içerisinde tek istisna İtalya'da Pietro Nenni'nin başında bulunduğu İtalyan Sosyalist Partisi'ydi. Bir tek o parti dürüst bir toplumculuk ve özgürlükçülük kavgasını sürdürüyordu. Son yıllarda görülen ilginç davranışlar, kendilerine özgürlükçü denilebilecek bu sosyalist partilerden bazılarının, İngiliz, Alman, İskandinav sosyal demokrat partilerinin aksine bilinçli ve dürüst bir toplumculuğu amaç edinmeleri, iktidar olanağı bulunca da bunu uygulamaya çalışmaları biçiminde meydana çıkıyor. Şili'de Allende'nin partisi olan Şili Sosyalist Partisi, Portekiz'de Mario Suarez'in, Fransa'da Mitterrand'ın, İtalya'da De Martino'nun vesaire partileri gibi. İkinci enternasyonel partileri arasında yeni ve sağlam denebilecek bir eğilimi geliştiren bu partilerin, genellikle öz yönetimci olmak isteyen, işçi iktidarını gerçek ve geniş bir özgürlükçülük diye alan ortaklaşa bir tutumları var ki, bunun önünde sonunda koşut bir eylem beraberliğini getirmemesi düşünülemezdi. Zaten adını andığım haber de bununla ilgili. Şöyle özetleyebilir miyim acaba? İkinci enternasyonele bağlı olup da çoğu Akdeniz kıyısı ülkelerinin partileri olan bazı sosyalist partilerin liderleri, Fransız Yeni Sosyalist Partisi lideri François Mitterrand'ın yanında bir araya gelmiş, temsil ettikleri yeni akımın genel ve kuramsal sorunlarını tartışmışlardır. Bunlar arasında Belçika Sosyalist Partisi lideri Kohl, İspanyol Sosyalist Partisi lideri Felipe González, İtalyan Sosyalist Partisi lideri De Martino, Portekiz Sosyalist Partisi lideri Mario Suarez ve Yunanistan Sosyalist Partisi lideri Andreas Papandreou sayılıyor. Olayın önemi dikkatinizden kaçmasa gerek. Bu partilerin çoğu ülkelerinde halk birliği ya da halk cephesi niteliğinde geniş solcu örgütlenmeleri öneren ve uygulayan partiler olduğu gibi ayrıca işlerinde İtalyan Komünist Partisi gibi tutum ve kuramsal yorumlama yönünden Moskova ve Pekin Ortodoksluğundan tamamıyla ayrılmış partilere ilgi ve yakınlık duyanları da var. Bütünüyle dünya toplumculuğunun ikinci enternasyonel çerçevesi içinde gelişmesini merak ve ilgiyle izlemeyi gerekli gördüğü bir olay bu. Sosyal demokrasinin Alman, İngiliz, İskandinav türünü eleştirmesi, toplumsal dönüşümü daha radikal fakat özgürlükçü olarak tasarlaması da başlı başına bir inceleme ve araştırma konusu. Bu yazı nereye bağlanır? Acaba şu sorulara mı? Türkiye'de bozuk düzeni anayasa doğrultusunda insanca ve hakça bir düzenle değiştirmek isteyen Demokratik Solcu CHP'nin lideri Ecevit'in, Alman Sosyal Demokrat lideri Brandt ya da İngiliz İşçi Partisi'nin filan sorumlusu yerine Mitterrand'la ya da Mitterrand'ın çağırdığı öteki sosyalist liderlerle buluşup görüşmesini mi yeğlerdiniz, yoksa İsveç Sosyal Demokratik Olaf Palme ve benzeri liderlerle onların sosyal demokratlığının tartışmasını yapmasını mı? Benden soruyu sorması, cevabını siz verin. Meraklısı için notlar. Bazı arkadaşlar eksik olmasınlar, hangi örgüte bağlı olduğumu soruyorlar. İçlerinde tahminlere girişenler, beni şu ya da bu örgüte yamamaya çalışanlar yok değil. Hemen açıklayayım ki, hiçbir örgüte bağlı değilim. Bağlanmaya da niyetim yoktur. Yazdıklarım fikri hür, irfanı hür bir şairin düşünceleridir. Bütün sorumlulukları da bana aittir. Üstelik insanları, özellikle de yazarları örgütlerine göre değil, metotlarına göre değerlendirmek gerektiğini hanidir savunurum. Zira örgütler ve sloganlar bazen metodu olmayan ya da metodu kullanmasını bilmeyen kişilere çok derin düşünmüş de şaşmaz sonuçlara varmış gibi kesin, acımasız, hatta küstahça yargılama kolaylığını verir. Bu kolaylığın toplumculuğun işini yokuşa sürdüğü yaşanmış çok deneylerle saptanmıştır. Tarihsel uzlaşmanın kerameti. Aklımda yanlış mı kalmış diye üşenmedim, o yazısını aradım. Hayır, doğru hatırlamışım. Marcel Padovani'nin çok önceden yazdığı o yazıda yapılacak ilk seçimde İtalyan Komünist Partisi'nin oy yüzdesini 30'un üzerine çıkaracağını belirtmiş. Aşk olsun, gazeteci dediğim böyle olmalı. Sonuçları gördünüz mü? Tekrarlamakta yarar olabilir. Seçimler yöresel yönetim seçimleriydi. İtalyan Komünist Partisi oyların %33,4'ünü alıyor. Artış %5,6. Milano, Torino, Napoli, Roma ve Venedik gibi büyük kentleri eline geçiriyor. Bir önceki seçimdekinden 2,5 milyon daha fazla oy sağlıyor. Ülkeyi 30 yıldır yöneten Hristiyan Demokratlarla aradaki oy farkını %2'ye düşürüyor. Ne yanından bakılırsa bakılsın çok önemli bir sonuç bu. O kadar önemli ki Washington'da Dr. Kissinger'ı resmen kaygılandırırken Roma'da 200 bin kişi önünde konuşan parti genel sekreterine hiçbir hükümet sorunu komünistlerin katkısı olmadan çözülemez dedirtebiliyor. Çoğu kimse için olay İtalya'da komünistlerin bir başarısıdır, övülür ya da yerilir. Bence öyle değil. İlginç olan İtalya'da komünistlerin ne türlü davranarak böyle şaşırtıcı bir başarıya ulaştıklarını araştırmaktır. Çünkü konuyu az çok ilgilenenlerin de bileceği gibi kimselere benzemez bu İtalyanlar. Tutumları değişik, yorumları özeldir. Vaktiniz varsa kıyısından köşesinden ilişelim diyecektim. Önce rakama vuralım şu partiyi. 1972'de kayıtlı üye sayısı yarısının yaşı 40'ın altında olmak üzere 1 milyon 700 bin. Son genel seçimlerde aldığı oy 10 milyon. Ortalama yaşı 45 olan 175 milletvekili, ortalama yaşı 49 olan 82 senatör. 1975 bütçesi 23,5 milyar lira. Partinin gazetesi Di Unita, satışı 400 bin. Partinin başkanı Luigi Longo, genel sekreter Enrico Berlinguer. Avrupa Komünist Hareketi içerisinde bir merkezden yönetilmek ilkesine ilk karşı çıkanlardan birisi İtalyan Komünist Partisi'dir. Ünlü lideri Togliatti ölmeden önce Kruşçov'a tek merkezlilik ilkesinden vazgeçilmesini öneren bir önerge vermişti ki sonradan Togliatti'nin vasiyetnamesi sayıldı bu belge. Bugünkü parti o vasiyetnamenin özüne de ruhuna da uygun davranıyor sayılabilir. Bilindiği üzere Moskova'ya karşı da Pekin'e karşı da eşit bir uzaklık içinde yürümekte, ülkesinde ise her geçen gün biraz daha çoğulcu ve özgürlükçü davranmaktadır. Bu davranışın adı tarihsel uzlaşma, mimarı derseniz Berlinguer. Nedir tarihi uzlaşma? Berlinguer'e göre bir öneri değil, siyasal bir çizgi ya da bir strateji. Öyle bir çizgi ki iktidarı Hristiyan Demokratlarla paylaşmak gibi bir noktadan yola çıkmıyor. Ya da böyle bir noktaya varmayı düşünmüyor. Ne düşünüyor peki? Toplumun içinde yaşadığı bunalımdan, halk yığınları, işçiler ve emekçiler arasında kök salmış bütün siyasal güçlerin işbirliğini sağlayarak düzeni değiştirmeyi, böylece çıkmayı. Tasarladığı hükümetin, İtalyan tarihinin ve gerçeğinin üç önemli öğesinden, bunların işbirliğinden doğması kanısında, yani komünistlerden, sosyalistlerden, katoliklerden. Yönetim için önerdikleri neler? Alışılagelmiş bir takım kamulaştırma işlemleri mi? Hayır, bir planlar dizisi. Gelirlerin yeniden dağılımı için plan, enerji için ulusal plan, kullanılmayan topraklarında ekime açılmasını öngören tarımsal bir plan, özel yerine topluca yolculuğu geliştirecek bir ulaştırma planı, konut sorununu çözümleyecek bir konut planı vesaire vesaire.